İkinci ayrım.
Durup arabayı bırakıyoruz orada. Az subayı da alıyorum yanıma. Bir kavaklıktayız. Kar inmiş kavakların dibine. Bir de dere var önümüzde. Suya giriyorum, su belime geliyor. Buz gibi su. Karşıya geçiyoruz. Sudan çıkınca anlıyorum, arka cebimdeki 40-50 merminin hepsi ıslanmış. Az subayda bir korku, bir telaş. Derenin suyu da iyice üşütmüş olmalı. Titriyor. Bir kilometre kadar yürüdükten sonra karların üzerine sırt üstü uzanıyoruz. Yattığım yerden, bir kilometre ötedeki yoldan geçip giden arabaların farlarını görüyorum. Ortalık ağırdı ağıracak. Bir benzin istasyonu var mı yakınlarda diye soruyorum. Var. 3-4 kilometre ötede. Oraya gidip bir araba yakalamayı düşünüyorum. Kalkıp yine yürümeye başlıyoruz. Adam yürüyemiyor. Kolundan tutuyorum, yardım ediyorum. Benzin istasyonunun arkasına sokuluyoruz. Bir jandarma jipi var istasyonun önünde. Sokulup esir aldım jandarmaları. Çok hazırlıksızdılar. O sırada yardıma geldi. İşte orada salıverdim adamı. Gitti astsubay pijamasıyla. Çekildim benzin istasyonunun arkasına. Arka yanı bir yamaçtı. İstasyon yamacın eteğindeydi. Astsubay korkmuştu tabii. Korkmaz mı? Hele ateş altına girip çıktıktan sonra. Bir yandan da tam bir otomat durumuna girmişti adamcağız. Yani adamın beyni senin beynine bağlanmış sanki. Ne düşünürsen, ne dersen onu yapıyor. Hem de o anda yapıyor. Şakası yok. Senin elinde silahın var. Hem de otomatik silah. O silahsız. Yanında durmadan ateş etmişsin sağa sola. Yani seni elindeki otomatik silahı ateşlerken görmüş, izlemiş adam. Kolay mı? Çatışma sırasında değil ama çatışma dışı kalınca hep o kadıncağızı düşünüyordum arabadayken. Astsubayın elini yaraladığım karısını. Bir de çatışma sırasında acaba vurulan ölen oldu mu diye düşünmekten alamıyordum kendimi. Üzülüyor insan. Orada yamaçta düştüğüm pusuyu anlatayım. Yerler ıslak, çamur, zifiri karanlık. Bir yamaçtasın orada, yalnızsın. Jandarmaların yaktıkları mermilerin alevlerini görüyorsun. Ateş etsen yerin belli olacak. Ateş edemiyorsun. O ara bombayı atmak geldi aklıma. Kafan çalışıyor, mantığın tıkır tıkır işliyor. Soğukkanlısın. Pimini çekip bombayı elinde tutuyorsun 1-2 saniye. Bombanın 4 saniye sonra patlaması gerek. Vakit geçirmemelisin. Bomba elinde patlayabilir. Bunun korkusu var içinde. Fırlatıyorsun bombayı, sinip bekliyorsun. O bekleyiş müthiş işte. Müthiş uzun geliyor o süre. Bir türlü geçmiyor zaman. Saniyeler bir türlü dolmuyor. Bomba savunma bombası. Bayağı etkili patlar. Havada bir takım kollar, bacaklar göreceğini sanıyorsun. Daha önce de kullandım bu bombadan. Eğitim atışları yaptım Filistin'de. Ama şimdiki bu, o eğitim atışlarından çok değişik. Patlayıncaya kadar ilk akla gelen ve hiç akıldan çıkmayan bombanın patlamama olasılığı. Bomba bozuk çıkabilir. Ve bomba patlayınca isabet almamalısın. Bu olasılığa karşı tam siper, yüzü koyun yerdesin. Çok gariptir, bir içgüdüyle ellerini ensende kenetliyorsun. Hiç tanımadığın, bilmediğin, görmediğin bir takım insanların bu bombayla ölebileceğini düşünüyorsun bir an. Üzülüyorsun. Ve patlıyor bomba. Kan kokusu duyduğunu, bağırışmalar, çığlıklar duyduğunu sanıyorsun ilk anda. Sonra derin bir sessizlik oluyor. Sonra da kaçışan bir takım insanların ayak sesleri. Yani patlamayla birlikte önce bir şok etkisi oluyor karşıdakilerde. Bir şaşkınlık, sonra da panik ve kaçışma. Yağmur ve çamur, sigaran bitmiş, yok, tek sigaran yok, müthiş bir sigara özlemi, dayanılmaz bir istek, yanında da bir bardak sıcacık çay istiyorsun, iyi mi? Sonra birden anlatılması güç bir susuzluk, yerden kar falan alıp yiyorsun, çamur olmayan yerlerden, susuzluğunu biraz olsun gideriyor. Tepeyi aştım, Gemere'ye girdim, saat 23, hani terk edilmiş kentler olur. Bomboş sokaklar, insansız. Böyleydi Gemerek. Herkes evlerine çekilmişti. Herkes uykudaydı. Bir yapı, bahçe içinde. Sulu sepken karla karışık bir yağmur. Dönüp yapının üzerindeki tabelada yazılı yazıyı okuyorum. Ortaokul. Hemen yanı başında da lise. Dolaştım çevresinde, hoşuma gitti. Sabah olacak, çocuklar gelecek önlükleriyle, çantalarıyla. Duyacaklar bütün bu olup bitenleri. Öğrenecekler. Hepsi de uykularındadır şimdi diye düşünüyorum. Sağa doğru çıktım. Yamaçta jandarma karakolu. Tek başına bir yapı. Yakınında hiçbir yapı yok. Işıkları yanıyor karakolun. Sokuluyorum. İçeride jandarmalar. Konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Ama heyecanlı oldukları belli. Orada 15-20 dakika durup onları izledim, onları dinledim. Karakolun önünde bir jip duruyor. Jipi almalıyım. Dokundum tetiğe, karakola ateş açtım, duvarlarına. İçeride bir panik, bir kaçışma. Atladım jipe, çalıştırdım. 5 metre ötede kara saplandı araba. Atladım, çıktım jipten. Bir tümseyin ötesine attım kendimi, yattım. Jandarmalar tepeye çıkmışlar. Jipin üzerine kurşun yağdırmaya başladılar. Beni jipin içinde sanıyorlar. Durup orada yattığım yerden onları izliyorum. Mermilerin kara saplanışının ayrı bir güzelliği var. Kara saplanırken ayrı bir ses çıkarıyor mermiler. Jip atılan kurşunlarla delik deşik. Fırlayıp kaçmaya başlıyorum. Görüyorlar beni. Ardıma düşüyorlar. Gemerek'te evler hep bahçe içinde. Bahçeler birer metre yüksekliğinde yığılı taş duvarlarla çevrili. Ben önde, jandarmalar arkada. Koşuyoruz bir bahçeden bir bahçeye. Bir duvardan atlayıp yere yatıyorum. Ya ayaklarının dibine ateş ediyorum ya başlarının bir karış üstüne. Onlar da yatıyorlar ben ateşe başlayınca. O zaman kalkıp koşuyorum. Öbür duvarı aşıp yine yatıyorum yere, yine ateşe başlıyorum. Böylece biraz dinlenmiş de oluyorum. Böyle 2-3 tur atıyoruz. Dönüp duruyoruz gemereğin içinde. Şimdi herkes sokaklarda. Herkes durmuş beni seyrediyor. Yanlarından geçip atlıyorum duvarı. Halkta bana karşı hiçbir hareket yok. Bir kadın evinin kapısından az ötede beni seyreden kocasına sesleniyor. Herif, gel çorbanı iç, soğuyacak. Yine gider seyredersin. Çocuklar ben ateş ettikçe alkışlıyorlar. Kiminin elinde ay çiçekleri, hem beni izliyor hem ay çiçeği yiyorlar. 1,5 saat kadar sürüyor bu kovalamaca. Bir ara üstüne hoparlör bağlanmış bir taksi çıkıyor ortaya. Hoparlörden acımasız bir ses şunları söylüyor gemereklilere. Ben belediye başkanınız. Komünist deniz gezmiş Gemerek'te. Silahı olan silahını alsın, av tüfeği olan av tüfeğini. Silahı olmayan da taşla sopayla saldıracak. Herkes hazırlansın, yakalayacağız onu. Gidiyor. Halkta bu uyarıya karşı hiçbir kıpırtı olmuyor. Kaçıp izimi kaybediyorum. Artık jandarmalar da yok ardımda. Dolaşıyorum. Bir elimde otomatik, kayışından omuzumu asmışım. Gerekirse rahatça kullanacağım. Bir elim boşta. Gerekli olabilir bu elim. Bir çocuğa yaklaşıyorum. 18-19 yaşlarında. Bana belediye başkanının evini göster diyorum. Peki Deniz abi diyor, göstereyim. Çok rahat, çok sakin. Üstelik kendisine soru sormuş olmamdan da çok hoşnut. Hani yardım etmiş olmanın sevinci içinde bir yabancıya yol falan gösterirler ya, bu çocuk da öylesine mutlu bir rahatlık içinde davranıyor. Düşüyor önüme, yürüyoruz. Bir evin önünde duruyoruz. Burası diyor. Gemerek belediye başkanının evi. Az önce beni halka linç ettirmek için hoparlörle çağrıda bulunan acımasız başkanın evi. Tanışacağız. Bir omuz atıyorum kapıya, giriyorum içeri. Belediye başkanı evinde, sofada masanın başında bir şeyler atıştırmakta. Beni öyle birdenbire evinin içinde karşısında görünce yerlere atıyor kendimi, ayaklarıma kapanıyor utanmadan. Ben bir şey etmedim, ben bir şey etmedim diye yalvarıp duruyor. Bir odadan karısı, 2 küçük çocuğuyla çıkıyor. Kadın şaşkın, bir yandan da o başlıyor. Bunlara acı, bu yavrulara acı. Allah belanızı versin deyip atıyorum kendimi dışarı. Karlı yollara düşüyorum yine. Gemereğin dışına çıkıyorum. Tarlalardan yürüyorum. Ondan sonra o çukur hikayesi oldu işte. Son düştüğüm pusu. Yakalandığım. Tarlada bir çukurun içinde. Tarla vıcık vıcık çamur. Karlı çamur. Aralıksız yağmur yağıyor. Sulu sepken. Parkamın başlığını başıma çekiyorum. Ellerim üşüyor. Eldivenlerimi bir yerlerde, silahımı daha rahat kullanayım diye atmışım. Eldiven de yok. Hava buz gibi. Bir çukurdayım. Şu içinde bulunduğumuz hücre kadar bir çukur. Ayağa kalkınca yüksekliği göğsüme geliyor. Çepeçevre sarılmışım. Bütün arabaların farları çukurun üzerinde. Jiplerin üzerine A4'leri kurmuşlar. Sağıma soluma yağmur gibi mermi yağıyor. Mermiler saplandığı yerden çamurları savuruyor havaya. Farların aydınlığında yağan sulu sepkeni renklendiriyor havaya savrulan çamurlar. Çukurun dibine arka üstü çökmüşüm. Bir torbanın dibinde gibiyim. U harfi gibiyim. Ayağa kalksam başım çukurun dışında kalacak. Mermilerden korunmak için ya çömelmek ya da böyle çukurun dibine arka üstü çökmek zorundayım. Çukurun dibi kar. Yattığım yerden yukarıları seyrediyorum. Çukurun apaydınlık üstünü. Sanki donanma fişekleri patlıyor tepemde. Korkunç güzel bir renk cümbüşü. Cıv diye giriyor çamura mermiler. Çamuru savurup dağıtıyor havaya. Farların aydınlattığı sulu sepkenle birlikte üstüme başıma sanki renk renk koca bir dünya yağıyor. Çok güzel bir görüntüydü. Yarım saat, bir saat kadar sürdü. Mermim çok az. Bir süre sonra bitecek. Daha önce düştüğüm pusularda çok mermi yakmıştım. Yusuf'u ararken, düştüğüm iki pusudan sıyrılmaya çalışırken mermilerin çoğunu yakmıştım. Ara sıra doğrulup başımı yavaşça çıkarıyorum boşluktan. Bir el ateş ediyorum. Nereye? Boşluğa. Öldürmek için ateş etmiyorum. Zaten göremiyorum ki. Her yanda güneş gibi yanan farlar, güneşlerin ortasındayım. Gecenin içinde, yağmurun altında ve güneşlerin ortasındayım. Tam ortasında. Ve rastgele yakıyorum mermiyi. Aklıma ilk gelen Mayakovski'nin şu dizeleri oluyor. Susun artık konuşmacılar. Siz savdınız sıranızı. Söz sırası mazer arkadaşta. Şimdi o konuşacak. Bu dizeleri geçiriyorum aklımdan ve doğrulup bir mermi daha yakıyorum. Sonra sinip yine bekliyorum çukurun dibinde. Neler geçmiyor ki aklımdan? İşte orada ölümü de düşündüm. Ölüm pek ürkütücü gelmiyor insana. Yine de ölümü kabul edemiyorsun. Bu kesin. O ara bilimi falan düşünüyorsun. 200 yıl, 300 yıl sonrasını düşünüyorsun. Bilimin insanlığa getireceği şeyleri, içinde bulunduğun durum anlamsız geliyor sana. Saçma geliyor. Ionesco'nun oyunları gibi bir şey. Yaşaman gerektiğini kavruyorsun. Bilim almış başını giderken karşındaki bir yığın insanın ne kadar küçük şeylerle, küçük ve yanlış şeylerle uğraştığını düşünüp acınıyorsun, içerliyorsun. Hem de ne adına, kim adına? İnsanlığın geleceğini ve senin o günleri göremeyeceğini düşünüyorsun. Müthiş hüzün veriyor bu sana. Bir yanda eşsiz güzellikte bir gelecek, bir yanda bütün o güzellikleri göremeyeceğin duygusu. Nasılsa öleceğim diye düşünmeye başlıyorsun. Oysa mermi vardı yanımda daha. Azalmıştı ama vardı. Birazdan bir bomba savuracaklar üzerime, çukurun içine parçalanıp gideceğim diyordum. Ölüp gideceksin. İlk anda ölmeyi istemiyordum. Hiç istemiyordum. Yani birdenbire. Belki yaralanmayı, rahat ve yavaş bir ölümü. Belki. Sonra dünyanın dört bir yanında ölen bir sürü yurtseveri, devrimciyi düşünüyorsun. Ve bir ara rahat bir ölümü düşünmüş olmaktan utanır gibi oluyorsun. Bir devrimci nasıl ölmesi gerekiyorsa öyle ölmeli diyorsun. Doğrusu da bu. Ve daha önce hiç aklıma gelmeyen bir takım anılar geçiyor gözlerimin önünden. Bir film gibi ve çok hızlı geçiyor. Örneğin çocukluk günlerim geliyor gözlerimin önüne. Çocukluğum, bahçeli bir evimiz vardı. Çiçeklerle doluydu bahçemiz. O çiçeklerin arasında oynayışım. Sonra ansızın bir sevgili. Çok buruk bir duyguydu bu. Sevgilinin gülüşü, oturuşu, düşünüşü. Kesin ve çok net görüntüler bunlar. Anlık ama kesin ve net. Renkli bir film gibi. Sevgilinin o anda belki de evinde oluşu, sıcacık bir odada oluşu, belki de neşeli oluşu, gülüyor oluşu. Ve bütün bu hatırlananlara karşı, yaşayanlara karşı içinde küçük de olsa bir kıskançlık. Daha bir sürü görüntü, üniversite günleri, Beyazıt alanı, Beyazıt'ın ara sokakları, polisle çatışmalar, öbür arkadaşlar. Sonra hani gazetelerde sosyete dedikoduları çıkar ya, onlar geliyor aklıma, o haberlerdeki kişiler. Ve ansızın ölmemek, yaşamak ve savaşmak isteği yine. Bunlar yeniden kabarıveriyor, büyüyor içinde. Düşman bildiklerinle savaşmak, onlarla mücadele etmek isteği. Sonra ölen arkadaşlarım geldi aklıma. Daha çok da Taylan'ı hatırladım orada. Sonra Filistin'deki çocukları. Ansızın çok gülünç bir şey de geliyordu aklıma. Ve en önemlisi kantinlerde, Siyasal Bilgiler Fakültesi kantininde filan halk savaşı üzerine tartışanları, sıcacık çaylarını içerek tartışanları, mangalda kül bırakmayanları geçirdim kafamdan o an, garip bir öfkeyle. Gülünç geliyor bütün bunlar sana. Alabildiğine hüzünleniyorsun. Müthiş canın sıkılıyor. Çok kısa süreler içinde bunları geçiriyorsun kafandan. Bir bir ve dört bir yanın sarılmış. Çukurdasın. 50-60 metre kadar ötendeler. Tam bir çemberin ortasındasın. Arada silah sesleri kesiliyor ve teslim ol sesi duyuluyor. Başımı yavaşça çukurdan çıkarıp sesin geldiği yöne bir kurşun sıkıyorum. Yine siniyorum çukurun dibine. Çukurun çeperinde çalılar var. Dibinde kar. Birkaç mermim kalmış. Son mermiyi kendin için saklamak istiyorsun. Gerekirse vuracaksın kendini. Son mermiyi kendine sıkacaksın, ellerine düşmemek için. Bunu düşünürken gariptir ama ölüm korkusu yok. En küçük bir çekinme yok. Namluyu çevireceksin kendine, basacaksın tetiğe. Tamam. Çok rahat bu. Namluyu şakağına dayayacaksın ya da ağzına. Kurşunu yüreğine sıkmak için el vermiyor buna. Yüreğine kıyamıyorsun. Yürek garip bir değer kazanıyor orada. Kendi kendime orada namluyu ağzıma sokup öleceğimi, acı duymayacağımı, böylece kurtulacağımı falan da düşünüyordum. Ama bir de bunun işin kolayına kaçmak olduğu geliyor aklına. Vazgeçiyorsun. İki mermim kalmıştı. Mermiler tükenince çukurdan çıkmayı düşündüm. Başım dik çıkacağım. Vururlarsa vuracaklar. Başım dik gideceğim ölüme. Ama ya vurmazlarsa? O zaman yakalayıp işkence falan yapacaklar sana. İşkence yine de kolay geliyor. Bir gün boyunca sürerse dayanabilirsin. Onun acısı nasıl olsa geçer. Zaman nasıl olsa akıp gidecek. İşkencenin acıları da nasıl olsa bir süre sonra silinecek. Kalmayacak diye düşünüyorsun. 15 gün önce işkence görseydim, şimdi çoktan geçmiş olacaktı. Unutmuş olacaktım. Bunları düşündüm orada. Kararlıydım. Dayanacaktım işkenceye. Konuşturamayacaklardı beni. Çözülmeyecektim. Kesin kararlıydım bu konuda. Silahımı attım birden. O ara ateş de kesilmişti. Çıkıyorum diye bağırdım. Çıktım. Ateş eden olmadı. Parkamın başlığını sıyırıp geriye attım. Başım dik, bir elim cebimde, boş tabancamda. Boş ama olsun. Umursamaz bir hava takındım. Oysa her an bir mermi bekliyordum. Her an bir mermi gelip bir yerime saplanacak diye bekliyordum. Ha geldi ha gelecek diye. Elim cebimdeki tabancayı sımsıkı tutuyor. Halka teslim edilebilirim. Boş tabanca o zaman gerekli olabilir. Linç falan geçiyor aklımdan. Sımsıkı sarılmışım tabancama. Dur falan diyorlar. Bir yığın şey söylüyorlar. Artık duymuyorum söylenenleri, anlamıyorum. Biliyorum, görüyorum, seziyorum. Bütün namlular üzerime çevrili. Her namlunun ucunda ben varım. Müthiş ürpertici bir şey. Ama müthiş de gurur verici bir şey. Kum gibi asker kaynıyor çevrede. Tarladan yola iniyorum. Gemereğe giden yol. Gemerek yönünde yürüyorum. Hala her an bir kurşun bekliyor bedenim. Etimle kemiğimle bekliyorum. Kayseri Emniyet amiriyim diyor bir ses. Seni teslim alıyorum. Tepkim büyük oluyor. Hiç tasarlamadığım bir tepki bu. Düşünmediğim, beklenmedik bir tepki. Elimi cebimden çıkarır gibi yapıyorum. Uzaklaşıveriyor, yürüyorum. Bir albay çıkıyor yoluma. Yumuşak bir sesle teslim ol Deniz diyor. Tatlı bir ses. Belli ki radikal biri. Rahatlıyorum. Öyleyse yalnız değilim. Yanımda bizlere yakın biri var. Bir arabaya binip yola koyuluyoruz. Yakalandığımda saat gecenin 2:30'u falandı. Beni alıp doğruca Kayseri'ye götürdüler. Ellerim kelepçeli, iki yanımda iki iri adama kelepçelemişler beni. Yolda boyuna soruyorlar, konuşmuyorum. Kayseri'ye varıyoruz, gece yarısı. Valinin karşısına çıkarlıyorum. Yakalandın mı sonunda diyor vali, küçümsemeye çalışarak. Sen bir kulsun, kul kalacaksın dedim. Hiç beklemiyordu, apışıp kaldı. Sözümün altından kalkamadı. Çekip gitti. Çay getirdiler. Polisler dönüp duruyor çevrende. Garip bir saygı duyuyor gibiler. Hiçbir kaba söz, kaba davranış yok. Abi ne istersin? Bir isteğin var mı? Bir de şu var. Çok duygulanıyorlar. Hele ilk yakalandığımda Kayseri'ye götürülürken iki koluma kelepçeyle bağlanan iri yarı o iki polis Ankara'ya götürülüşümde yine aynı arabadaydılar. Ağladılar yolda. İsteyerek yapmadıklarını söylediler. Üzüntülerini belirttiler. Ankara'ya jandarma pikabıyla ve konvoy halinde girdik. Saat sabahın 8'i falandı. Yollarda insanlar, işlerine gidenler, okullarına giden öğrenciler. Yağmur yağıyordu. Islak bir Ankara sabahı. Sevdiğim sabahlardan biri. İçişleri Bakanlığı'nın önüne geliyoruz. İndiriyorlar arabadan. Tam İçişleri Bakanlığı'na girecekken kalabalıktan biri yuh diye bağırıyor. Yürüyorum üzerine. 2-3 adım atıyorum. Polisler o kadarına izin veriyorlar. Kaçıyor yuh çeken. İçeri giriyoruz. İçişleri Bakanı'nın karşısına çıkar diyorum. Çok keyifliydi, ayaktaydı. Odası sabahın 8'inde gazetecilerle doluydu. Ben hep başımı dik tutmaya, canlı dipdiri görünmeye çalışıyorum. Nasıl bitkinim oysa, ayaklarımı güçlükle sürüklüyorum. Ayakta duracak gücüm yok. Ama belli etmiyorum. Geçmiş olsun diyor İçişleri Bakanı gülerek. Suratına pis pis baktım. Hiç karşılık vermedim. Bakan gazetecilere döndü. Şu pejmurde kılıklı adam Halk Kurtuluş Ordusu'nun kahramanıymış dedi. Beğenemedin mi dedim. Tabii kahramanıyım. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun savaşçısıyım. Ne olduklarını gösterdiler, bundan sonra da gösterecekler dedim. Nereye gidiyordun dedi. Devrime dedim. Duvardaki haritayı gösterdi. Haritada Sivas'ı gösteriyordu. Buradan mı gidiliyor devrime dedi. Senin kafan almaz böyle şeyleri dedim. Karşınıza bir gün dikildiğimiz zaman anlarsın. Türkiye'de bir tek ordu vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti ordusudur dedi. Onun için Demirel ve senin gibi uşakları hemen istifayı bastınız dedim. Sinirlendi. Üzerine yürür gibi yaptım, bir adım attı. Geriledi. Şaşırdı. Dehşetli bir panik havası içinde elini kolunu sallayarak, kekeleyerek götürün bunu dedi. Sürükleyerek çıkardılar beni odadan. Göstereceğiz sana da, senin gibilere de, Amerika'nın güvenilir uşakları diye bağırdım kapıdan çıkarılırken. Gördüm, gazetecilerin yüzlerinde büyük bir şaşkınlık vardı. Odadan çıkarıp beni Emniyet Genel Müdürü'nün odasına soktular. Emniyet Genel Müdürü durmadan bakanımıza hakaret etti diye söyleniyordu. Sen de uşaksın dedim ona, sövdüm. Böyle bir davranış beklemedikleri için herkes şaşkındı. Hepsinde tam bir panik havası vardı. Bir ben bu paniğin dışındaydım. Gazeteciler de paniğe kapılmış gibiydiler. Ben uşak değilim dedi emniyet müdürü. Öyle olmasam bugün burada olmazdın dedim. Alıp emniyete götürdüler beni. Emniyette de davranışlarım aynı. Komiserlere, polislere, emniyet müdürüne, hepsine tepeden konuşuyorum. Aşağılayıcı sözler söylüyorum. Akşam olacak. Saat 17'de herkes çekilip gidecek ve işkence başlayacak diye düşünüyorum. 4. güne girmişim. Açlık, uykusuzluk, yorgunluk bitirmiş beni. Son gücümü kullanıyorum, direniyorum. Saat 17 oldu ve işkence başlamadı. İradeyi sıfıra indirecek bir ilaç verdiler. İğne yapacaklardı, yaptırmadım. Zor kullanarak yapmak istediler, direndim, başaramadılar. Hapı seçtim. Aldım hapı. Biraz ağzımda tutarım diye düşünüyordum. 2. şube müdürüyle bir komisere de birer hap içirdim. Önce siz için, sonra ben içeyim, yoksa içmem dedim. Birer hap yutmak zorunda kaldılar. Koşullandırıyorum kendimi ve boyuna baskı yapıyorum kendime. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Böyle yaparsan hap da olsa söylemek istemediğin şeyleri söylemiyorsun. İlaç gevşetiyor ama kendini koşullamış olman önemli. Orada da polisler saygı duymaktan kendilerini alamadılar. Direnirsen sonuç hep böyle oluyor. Birkaç tanesi bozuluyor tabii bana. Birkaç tüyü bozuk, müthiş sinir oluyor yaptıklarıma. Ama oradakilerin büyük çoğunluğu saygılı oldular bana. Asacaklar herhalde. Bu o günkü politik ortama bağlı. Faşizm güçlüyse asar. Politik bir mücadele veriyoruz. Sınıf mücadelesinin arttığı dönemlerde yasa masa kalmaz. Hukuk ancak denge durumlarında vardır ve işler. Siyasal iktidar için pek tehlikeli değilsindir. Onun da pek bir gücü yoktur. Hukuk vardır o zaman. Gerici sınıfların en güçlü iktidarıdır faşizm. İyi sordun. Evet, önüme geliyor bu yolun sonu. İdama gidiyor. Biliyorsun bunu. Yakalandığın andan başlayarak bunu hep biliyorsun. Hele hücreye tıkılıp da düşünme rahatlığına erince yine aynı şey. İdam, ölüm. Ama biliyor musun, pek de korkunç gelmiyor bu sana. Umut mu? Umut her zaman var. Umutsuzluk diye bir şey yok. En azından kaçabilirim, kurtulabilirim diye düşünüyorsun. Ama bağışlanmayı düşünmüyorsun. Çıkarılacak bir affı düşünmüyorsun. O yok işte. Ve bir devrimcinin idama nasıl gideceğini, bir mitinge, bir eyleme gider gibi gideceğini, karşı devrimcilere ve herkese göstermek gerektiğini düşünüyorsun. İnan bunda hiçbir çekincem, en küçük bir tereddütüm yok. O sahneyi çok iyi somutladım. İdam günü gelip çatınca o sevdiğim, alıştığım giysilerimi giyeceğim. Postallarımı, parkamı. Beyaz ölüm gömleğini giydirmek isteyecekler, giymeyeceğim. Kesin. Direneceğim ve giymeyeceğim. Öyle her zamanki eyleme gidiş tavrımla gideceğim. Yok, tıraş falan da olmayacağım. Gidip oturup önce bir sigara yakacağım orada. Sonra demli sıcak güzel bir çay içeceğim. Ha bak, Rodrigo'nun o ünlü gitar konçertosunu da dinlemek isterim orada. Bak bunu çok isterim. Sanırım asılacak bir insanın son isteğini geri çevirmezler. Bunu isteyeceğim. Avukatımın idamda bulunma hakları var. Onların orada olmalarını isteyeceğim. Kesin isteyeceğim. Gelecekler, gelmeleri gerek. Çünkü bizden sonrakilere umut verecek bu sahne. Asılışımız gürültüye gitmemeli. İpe nasıl gittiğimizi, gelecek kuşaklara anlatacak doğru dürüst, güvenilir görgü tanıkları bulunmalı orada. Bir devrimcinin ölümü bile normal eyleminden, normal mücadelesinden soyutlanamaz. Bir de kendim çıkıp urganı kendim geçeceğim boynuma. Bunu çok istiyorum. Cellat falan sokmayacağım yanıma. İğrenç bir şey. Ve dönüp oradaki heriflere diyeceğim ki, burada ölen yalnızca benim bedenimdir. Ki zaten ölümlüydü, ölecekti. Ama düşüncemi öldüremeyeceksiniz. Ölmeyecek, yaşayacak diyeceğim. Sonra avukatlarıma döneceğim. Sizler de gelecek kuşaklara bizler adına tanıklık edin diyeceğim. Görün ve tanık olun. Bir devrimci ölüme böyle gider işte. Bayram yerine gider gibi. Şunu da söyleyeceğim. Herhangi bir trafik kazasında ölmekten falan da güzeldir bu. İmam falan gelirse dua mua etmek için def edeceğim. Bak sana bir şey söyleyeyim. Şurada gördüğün arkadaşların hiçbirisinde inan ki farklı bir düşünce yok. Hepsi de benim gibi gidecekler ölüme. Çok iyi biliyorum bunu. İşte en iyi örnek Yusuf. Vurulup da kendine geldiği anda söylediği ilk sözleri bilirsin. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Biz Amerikan emperyalizmine karşı dövüştük. Yaşasın bağımsızlık savaşı. Yaptıklarımdan da çok hoşnutum. Böyle demişti Yusuf. Bu böyle olmalıdır. Ve soracaklar bana. Vasiyetim şu olacak. Cesedim yakılsın diyeceğim. Bunu kesin isteyeceğim. Cesedim yakılsın, küllerim de belirsiz bir yere savrulsun. Böylece hem benim isteğimin dışında imam, mezar, dua gibi şeyler olmayacak, hem de asıl olan inancımdır, düşüncemdir. Asıl onun önemli olduğunu kanıtlamış olacağım. Düşüncedir asıl olan, önemli olan. Bağımsızlık savaşı nasıl olsa bitmeyecek, sürecek, bizden sonra da. Ölüme karşı bütün bu yürekliliği sana dünya görüşüm veriyor. Kazancakis'in o romanını bilirsin. Günaha son çağrı. O kitabın son bölümünde bu duyguyu ne güzel anlatır Kazancakis. Mücadeleyi bırakmamanın, mücadeleden kopmamanın o büyük sevincini ne güzel anlatır. İşte o sevinci duyuyorsun, o büyük sevinci. Bu kavganın ateşi insanı öyle bir sarıyor ki, seni insanlıktan çıkarıp insanüstü bir yaratık durumuna getiriyor. Bak dostum, şu gördüğün arkadaşların hepsi de asılacak belki. Hepsi de idamla yargılanıyor, biliyorsun. Bu çocukların yaş ortalaması 21, gencecik çocuklar. Görüyorsun, şarkı söylüyorlar. Buradan çıkıp kurtulsalar bile bunların büyük çoğunluğu dışarıda kesinlikle şurada burada vurulup ölecek insanlar. Korkuları yok, inançları var. İnanmış adam güçlüdür, korkmaz. Bunlar okullarında da kendilerini kabul ettirmiş insanlar. Hepsi de okudukları okulların en başarılı öğrencileri. Sınıflarının ya birincisi ya ikincisiydiler. Bak işte şu şimdi önümüzden geçen Semih Orcan, fakülteyi onunculukla falan kazanmış. Bunların çoğu lisede iftihara geçmiş. Rastlantı değil bu. Bütün devrimcilerde rastlanan ortak özellik. Çok önemli bir etken. Namuslu devrimcilerin kafa yapıları bakımından gerçekten çok önemli bir etken. Hani bu işe girişmeseler, bu kurulu düzene karşı çıkmasalardı, inan ki bu bozuk düzenin en sivri noktalarına hızla tırmanır, yükseliverirdi hepsi de. Yani bugünkü bozuk düzenin içinde bile en yüksek mevkilere kolayca gelebilecek çapta insanlar hepsi. Pırıl pırıl zeka yapısına sahip insanlar. 1952 doğumlu 19 yaşında çocuklar var aralarında. Ama bak, şarkılar söyleyerek ölüme karşı savunma hazırlıyorlar. sen de gördün. Sen de okudun savunmaların bir bölümünü. İpin ucundayken bile kimse kendini savunmaya kalkışmıyor. Kimse kendi başını kurtarmaya çalışmıyor. Devrimci tavır budur. Sanki savunma değil de Türkiye'nin sorunlarını inceleyen bir kitap yazıyor gibiler. Amaçları yanılmamak, Türkiye'nin sorunlarına gerçekçi açıdan yaklaşmak, gerçekçi somut çözüm yolları getirmek. Dedim, 19 yaşında insanlar var aralarında. Öyle sanıyorum ki ölüme karşı duyulan bu duygular bütün devrimcilerde var. Bu işe girdik bir kere, sonuna kadar da götürecektik. Hiçbir pişmanlık duymadık yaptıklarımızdan, hiçbir zaman. Yaptıklarının kesin doğru olduğuna inanıyorsun. Tam bir devrimci gibi davranmaya çalışıyorsun. Kesin pişmanlık yok. Yanlışlarımız olmadı mı? Oldu tabii ama büyük yanlışlar değildi. Evet, 12 Mart'ı beklemiyorduk. Beklediğimiz o değildi. Radikal bir hareket çok şeyi değiştirebilirdi. Çok yazık oldu. Severim ben askerliği. Ankara'da saklandığım evlerin bir kısmı subay arkadaşlarımın evleriydi. Hepsi değil ama beni saklayanların çoğu subaydı. Ev değiştirirken o subay arkadaşlarımın resmi kılıklarını giyerdim. Kimse kuşkulanmazdı benden. Subay kılığıyla Ankara sokaklarında az mı dolaştım? Çatışma. Normal silahlı çatışmada sık sık vurulduğunu sanıyorsun. Aldığın yaranın sıcaklığıyla vurulduğunu dahi anlamadığını sanıyorsun. Gerçekten yaralandın mı diye arada bir yokluyorsun kendini. Ama çatışma sırasında yaralanmış olmanın kesin hiç önemi yok. Çatışma sırasında şaşkınlığa kapılmıyorsun. Eğitimin büyük yararı var bunda. Daha önce Filistin'e geçmiştik. El Fetih'te olmuştuk. Orada gördüğümüz eğitimin çok yararı oldu bize. Yaptığını bilerek yapıyorsun. Hiç paniğe kapıldığım olmadı çatışmalarda. Çatışırken ve yakalanınca ölçü olarak büyük devrimcileri düşünüyorsun. Bir devrimci nasıl davranır diye düşünüyorsun. Che Guevara nasıl davranmıştı diye geçiriyorsun kafandan. Onu ve onun gibileri düşünüyorsun. Sen yazdın işte Che Guevara'yı öykünde. Nasıl davrandığını bilirsin o adamın. Çatışmada işte onlar gibi davranmak gerektiğini düşünüyorsun. Bunu istiyorsun. Hep bunu istiyordum, düşünüyordum. Çatışırken de, yakalanınca da onlar gibi davranmak. Çatışma sırasında pusuda beklerken uğrunda kavgaya girdiğim insanlara sevgi duyuyordum. Uğrunda mücadeleye girdiğim köylülere, işçilere, özellikle de çocuklara. Çocukları düşünüyordum sık sık. Müthiş bir sevgi, müthiş bir özlem duyuyordum onlara. Refleksler silahlı olaylarda çatışma sırasında çok iyi çalışıyor. Arabaların ön farları ışıkları tarıyor bizi. Arabaların yönlerini değiştirerek tarıyorlar seni. Sürekli yer değiştiriyorsun hedef olmamak için. Yerler ıslak, çamur, yorgunsun. Oturduğun yerden hiç kalkmak gelmiyor içinden. Uykuyu özlüyorsun. Öyle garip çelişik bir durum işte. Eskişehir yolu üzerinde Yusuf arabayı şarampole yuvarlamıştı. Bilerek isteyerek yaptı bunu. 20-30 araba dolusu polis geldi gece. Bütün arabaların farları yanıyor. Polis arabalarının tepesindeki mor ışıklı fırfırlar durmadan dönüyor. Bir sirk görüntüsü sanki. Eğlence yerlerinde gibisin, sanki Luna Park'tasın. Heyecanlı olanları izliyorsun. Pusudayken müthiş bir rahatlık var. Kesin böyle ama ölüme karşı da buruk bir hüzün var içinde. Şehir içi olaylarda arabayla durmadan yer değiştirirken arkana takılan her arabadan kuşkulanıyorsun. Ardındaki her arabaya polis arabası gözüyle bakıyorsun. Kaçınılmaz bir duygu bu. Sürekli izleniyorsun. Hep bir avlanma alanında gibisin. Zaman zaman kendini bir av hayvanı falan gibi hissediyorsun. Sürekli izleniyorsun, sürekli kovalanıyorsun çünkü. Ölüm gelip kapına dayandığında bu tür bir mücadeleyi sürdürdüğün için ortaya koyabileceğin her şeyi ortaya koymuşsun gibi geliyor sana. Mutluluk veriyor insana bu. Ölüm ürkütücü değil. O tehlikeyle burun buruna gelmedikçe, ölüm somutlaşmadıkça hiç aldırmıyorsun, hiç takmıyorsun ölümü. Ama ölümle yüz yüze gelince işte o zaman garip bir hüzün başlıyor. Bütün bu olayların içinde ilk ölüm korkusunu Şarkış'la da Yusuf'u vurdukları zaman duydum. Çok daha önce de duymuştum bu korkuyu. Ölüm korkusuyla ilk 1966'da karşılaşmıştım. Çok eskidir o hikaye. Bir de bütün bu olayları, bu acıları gelecek kuşakların belki de hatırlamayacağını düşünüyorsun. Bütün bu acıları, sıkıntıları onlar için çektiğini çok iyi biliyorsun oysa. Ve birden kendi açından bakınca bir kişi olduğunu, yani biricikliğini, içine girdiğin çatışmanın bir kişinin çatışması olduğunu, ölürsen bir kişinin ölümüyle öleceğini ve bunun o büyük kavganın içinde ne kadar önemsiz kalacağını düşünüyorsun bir an. İşte Vietnam. Milyonlarca insan ölmüş. Her biri bir yığın acı, bir yığın sıkıntı çekmiş ve ölmüş. Ölen bir yığın devrimci. Ama her ölen bir kişilik ölümünü ölmüş. Ve gelecek kuşaklar 500 kişi falan öldü diyebilecekler ve geçip gideceksin o 500 kişinin içinde. Çektiğin acıların gelecek kuşaklarca da bilinmesini istiyorsun ister istemez. Silahlı çatışma sürerken ölüm korkusu yok, hiç yok. Ama pusuya falan düşüp de düşünme fırsatı bulunca, yani beklerken ölüm geliveriyor insanın aklına ister istemez. Ateş ederken, çatışırken bu korkuyu yaşamıyorsun. Daha çok da taktik falan düşünüyorsun. Öyle sanıyorum ki ölüm karşısında duyulan bir takım duygular bütün devrimcilerde vardır. Ama mapusluk kötü şey, çok kötü. Bir devrimciye en çok koyan da mapus olmak, eylemin dışında kalmak. Korkunç bir şey bu. Hiçbir işe yaramaz oluyorsun. Hiçbir şey yapamaz oluyorsun. Kahroluyorsun. Korkunç bir şey. Fizik işkence hiç önemli değil. İnsanı pek etkilemiyor, dayanıyorsun. Önemli olan psikolojik hikaye. İstanbul'da bir keresinde 13 kişi falandık. Bizi sıralamışlardı karşılarına. Makineli tüfek gibi aralıksız sorular soruyorlardı, kısa kısa. Yanıt vermemek çok güç oluyor. Ben orada soru sorulunca hiç düşünmeden sövüyordum. Çok iyi oluyor. Biraz düşünmek, bir an duraksamak bile yüze o anda vuran ifadeyle polise bir ipucu verebiliyor. Bir de ara sıra gelip alay ederler, yüzünü eller biri alay ederek şuna bak falan der. Müthiş sinir bir şeydir. Yani kişiliğini yok etmek isterler o anda. Kesinlikle duracaksın, aldırmayacaksın ve sinirlenmeyeceksin. Bu çok önemli. Yakalandın. Adamlar gelip gelip vururlar sana. Olmadık hakaretlerde bulunurlar. Bütün bunlara karşı devrimci taktik şu: söveceksin. Elin boştaysa vuracaksın. Ellerin bağlıysa tüküreceksin yüzlerine. Hiç aşağıdan almak, sinmek yok. Falakaya falan yatıracaklar belki, direneceksin. Falakaya bile güçlükle yatıracaklar seni. Boyun eğmek yok. Ve onlardan hiçbir zaman hiçbir şey istemeyeceksin. Sigara bile. Böyle yaptın mı herifler eziliyorlar karşında. Hele işkenceden sonra büyük saygı duyuyorlar sana. İşkenceye senin onca dayanman ve devrimci tavrın heriflerde böyle bir etki bırakıyor. Yakalanınca, karşı devrimcilerin eline düşünce çok pis, çok korkunç bir durum oluyor. Yakalayanların yüzlerindeki o keyifli görünüm, büyük bir şey başarmışlar sanki. Müthiş pişman oluyorsun o yüzleri görünce. İrfan'ı dinledin işte. İşkenceyi asıl o yaşadı. Hem de korkunç yaşadı. Onun gibi direnebilmişsen, dayanabilmişsen, daha sonra ikinci kez ellerine düşsen bile öyle pek işkence yapmıyorlar artık. Yalnızca kızgınlıktan, öfkeden dövüyorlar seni. Bir bok çuvalı gibi kaldırıp bir hücreye atıyorlar. Dayak filan hiç kalır işkencenin yanında. İrfan da anlattı. İstanbul'da bütün işkenceleri yöneten Ilgız Aykutlu'ydu. İstanbul 1. Şube Müdürü'ydü. Faşistlerleydi. Biliyor musun, edebiyat okudu o. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde okudu. Edebiyatın bir insanda işkence duygusunu yok edemeyişine şaşıyor insan. Olmaz öyle şey. İyi bir edebiyatın olduğu yerde işkence mişkence olamaz. Gördün işte İrfan'ın tabanlarını. Getirildiği ilk günlerde et kalmamıştı tabanlarında. Kemikleri çıkmıştı. Falaka'da tabanlardan kan fışkırmasını sormuştun İrfan'a. Unuttu o anlatmayı. Şöyle oluyor, sopayı yedikçe deriyle et ayrılıyor birbirinden. O boşluğa, o araya kan doluyor. Deri de birkaç yerinden delinince, sıvıyla dolu bir torba düşün, vurdukça o deliklerden kan dışarı fışkırıyor. İrfan'da bu deri de kalmamıştı. Sinan'ın ölümünde burada arka hücrelerdeydim. Ne gazete ne radyo hiçbir şey verilmiyordu. Sinan'ın ölümünü ancak 15-20 gün sonra öğrendim. Mücadeledeyken, kavgadayken, savaşırken arkadaşının vuruluşu, ölüşü pek koymuyor insana ama eylemin dışına itilmişken arkadaşının ölümü çok değişik oluyor. Sinan'ın ölümünü duyunca içim kinle doldu. Demir parmaklıklara sarıldım. O parmaklıkları parçalayıp dışarı fırlamak isteğiyle doluverdi içim. Ama ağlamıyor insan yine de. Hiç ağlamadım ben. Ağlayamıyorsun. İki erkek kardeşim var. Küçüğü sempatizan. Büyüğünün bu işlerle ilgisi yok. Babam iyidir bak. Onun gazetelerde çıkan demecinin çoğu yalandır. Dostuzdur onunla. Üzülüyor tabii. Ama biliyor musun, onları pek düşünmüyorum. Dünya görüşümüz böyle yapıyor bize herhalde. Öylesi duygulara pek yer kalmıyor. Uzun ince bir yoldayım. Deniz konuşmamızın noktalandığı bir yerinde birden ayağa kalkmış gerinmiş. Yoruldum ben reis demişti. Biraz avluya çıkacağım. Sana Yusuf'u göndereyim, biraz da onunla konuş. O gün Deniz'le konuştuklarımız gerçekten yorucu konulardı. Gelecek ölümü de, ölümün biçimini de sormuştum ona. Yanıtlamıştı. İçimiz yorulmuştu. Ve Yusuf Arslan gelmişti yanıma. Şimdiye kadar hiç baş başa kalmamıştık onunla. Hiç oturup konuşmamıştık. Topaç gibi bir çocuktu. Sıkı, tıknaz, kısa boylu, oldukça içine kapanık biri. Hiç gösterişi yok. Yine Deniz'in dağınık yatağına oturduk karşılıklı. Yalnızız. Çocuklar beton avluda bağıra çağıra voleybol oynuyorlar. Yusuf çekingen, ne anlatacağını bilemiyor. Anlatmayı da gereksiz görüyor sanki. Deniz çok konuşkan oysa. Ben sorularla açmaya çalışıyorum Yusuf'u. Ben sordukça düşünüyor, rahatlıyor ve anlatıyor. Hiç süslemeden anlatıyor, yalın kat anlatıyor. Olaylara dışarıdan bakıyor sanki. Kendini hiç aşırı duyarlılığa kaptırmadan, soğukkanlı bir tavırla yanıtladı sorularımı. Olayların inceliklerine inebilmek için sık sık kestim konuşmasını. Aralara girdim, ayrıntılara indirdim onu. Çünkü oldukça kısa ve genel çizgileriyle anlatıyordu yaşadıklarını. Anlattığı konu bitince de susuyor, önüne bakıyordu. Ayrıntılarla biraz olsun geliştirdik konuşmamızı. Onun bir gün uzak bir köşeden söylediği bir türküyü şimdi de duyar gibiyim. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. En sevdiği türküymüş bu, Veysel'in türküsü. Sonradan anlattılar, asılmadan önce o gün kapatıldığı hücrede sürekli bu türküyü söylemiş. Yusuf Aslan anlatıyor. Şarkışladayız Deniz'le ben. Ateş ediliyor üzerimize. Yanlışlıkla Telçikli hükümet konağının bahçesine girdik. Deniz atladı çitin üzerinden. Ben tam bacağımı çitin üzerinden atarken havada vuruldum. Düştüm yere. Kalkamadım. Orada kaldım. Kurşunu yiyince bir sıcaklık, bir yanma duydum yalnızca. Hemen bayılmışım. 15 dakika kadar tam baygın kalmışım. Sonra biraz kendime geldim. Yarı baygındım. Hafif kar serpeliyordu, hatırlıyorum. Yarı baygınken Deniz'in elindeki makineliyle tarayarak uzaklaştığını duydum. Bir de bağırış çağrışlar. Ben yüzü koyun düşüp kapaklanmışım yere, kaldırıma. Yarı baygınım ve duyuyorum bağırışları ve makinelinin sesini. Müthiş bir işemek isteği. Müthiş çişim var. Çişimi yapmak istiyorum, yapamıyorum. Kan dolmuş mesaneye. Ve acı başladı. 1,5-2 saat kadar orada öylece kaldım, kaldırımda, yüzü koyun. Neden sonra yanıma sokuldular. Kim olduğumu bilmiyorlar. Konuşmalarını duyuyorum, anlamıyorum. Şeyin oğlunu mu vurduk yoksa diyorlar. Telaşlı askeri bir doca koyup sağlık ocağına götürdüler beni. Deniz'in kasabada tur attığını bilmiyorum. Ama makinelisinin sesini ve bağırışları çok iyi hatırlıyorum. Sağlık ocağında bir masaya yatırdılar. Yara çok acı veriyor. O ara sürekli adımı soruyorlar. Kim olduğumu öğrenmek istiyorlar. Soranlar polis ve jandarma. Söylemiyorum adımı. Hiçbir şey söylemiyorum. Beni tanıyamadıklarını anlıyorum. Adımı söylersem kaçanın Deniz olduğunu hemen anlayacaklar. Onun hala yakalanmadığını da konuşmalarından anlıyorum. Susuyorum. Adımı sorduklarında acıdan bağırır gibi yapıyorum. Bağırıyorum ya da bayılma durumuna giriyorum. Sözde bayılıyorum. Sağlık ocağındayken bir masanın üzerine uzatılmışım. Kasığımdan yaralıyım ve ilgilenen yok. Yalnızca kimliğimi çözmeye çalışıyorlar. Fotoğraflar getirdiler, baktılar bir bir. O zaman tanıdılar beni. Yusuf Arslan bu dediklerini duydum. Yusuf Arslan bu dediler ve işte o zaman soymaya başladılar beni. Çitin üzerinde yaralanıp kaldırıma düştüğümde elimde tabancam vardı. Bakıyorum tabancam yok elimde. Almış biri, kim almışsa. Beni soyuşları bile korka korka oluyor. Dikkatli olun, kendini de uçurur bizi de, diyor çekingen, tedirgin bir ses.
Dikkatle, özenle soyuyorlar beni. Üstümdekileri bir bir çıkarıyorlar. Fanilamın üstünde Ankara'da kaçırıp sonra salıverdiğimiz 4 Amerikalı'dan biri olan başçavuş Jimmy'nin madalyonu vardı. Bir anı olarak almıştım Jimmy'den. Kolye gibi boynuma takmıştım, kurşunun kalbime girmesini önlesin diye. Madalyonun üzerindeki polis yazısını okudular. Ne yaptık dedi biri. Gizli polisi vurmuşuz. Sonra bunun Amerikalı bir polise ait olduğunu askeri doktor akıl edip çıkardı. Sivas valisine telefon ettiler. Acele hastaneye kaldırılması gerekiyor dediler. Vali de ben araba çıkarıncaya kadar yola çıkarmayın demiş. Bir ara yaralı bir kadını getirdiler. Bir eli kan içindeydi. Siz de adam mısınız, bir adamı yakalayamadınız diye çıkıştı oradakilere. Beni gördü ama bir şey söylemedi. Elinden yaralı olan bu kadının Deniz'in yanlışlıkla vurduğu kadın olduğunu çok sonra öğrendim.